Avrasya Notları.
Avrasya Notları adlı programımızla TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bu hafta yine huzurlarınızdayız değerli dinleyenlerimiz. Alanında uzman konukları ağırladığımız programımızda Avrasya'yı geçmişten günümüze ve geleceğe dek her yönüyle değerlendiriyor ve siz değerli dinleyicilerimize sesimizle radyodan ışık tutmaya gayret gösteriyoruz. Bugün stüdyomuzda yine önemli bir konu ağırlıyoruz. Savaşın, asimilasyonun, yokluğun, yoksulluğun, terk edilmişliğin kadere dönüştüğü bir coğrafya olan Türkmen elini konuşacağız. Irak'ta ve uluslararası alanda Türkmenleri temsil eden Irak Türkmen Cephesi'nin Türkiye temsilcisi Sayın Mehmet Tütüncü. Hoş geldiniz saygıdeğer başkanım.
Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim.
Tel Afer'den Mendeli'ye, Kerkük'ten Altınköprü'ye ve Türkmeneli bölgesinde yaşayan tüm soydaşlarımıza selamlarımızı ileterek sohbetimize başlayalım diyorum.
Eyvallah, aleykümselam.
İlk önce Irak Türkmen Cephesi'nin kuruluş süreci ve misyonu hakkında bizleri bilgilendirir misiniz diyelim kıymetli başkanım.
Eyvallah, çok teşekkür ederim önce Sayın Hikmet Bey. Irak Türkmen Cephesi 6 Türkmen örgütünün bir araya gelerek 1995 yılında oluşturduğu bir üst çatıydı aslında. Yani bir birleşme organizasyonuydu. Ve bugün de bu misyonunu 95'ten beri halen devam ettirmekte. Artık tabii bir Irak Türkmen Cephesi bir tek başına bir siyasi partidir aslında. Şu evet. Anda. Yani o bir partiler bunun bir kısmı içinden ayrıldı, kısmı kimisi de içinde birleşti, eridi diyelim. Bugün Irak Türkmenlerinin çok büyük bir kısmını temsil ediyor. Tabii diğer yine milli çizgide olan diğer partilerimiz de var. Ancak Irak Türkmen Cephesi bunların en büyüğüdür, en köklüsüdür. Ve anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti tarafından da tanınan, görülen, hatta uluslararası camiada desteklenen, çok tanırlı olan Irak Türkmen Cephesi'dir. Tabii ki malum Irak'taki coğrafyada özellikle siyasi mücadele çok çok zordur.
Evet.
Bu siyasi mücadelemiz bizim yani sahaya yansıması 1991 90 sonrasından itibaren başladı. Ondan önceki mücadelemizi hep sivil toplum örgütleri üzerinden veya gizli teşkilatlanma üzerinden evet. Vermişiz. Ancak 91'de 1. Körfez Savaşı sonrası Irak'ın kuzeyinde güvenli bölge adıyla bir bölge oluşturuldu. Ondan sonra biz orada, o bölgede artık siyasi faaliyetlerimizi Irak'ın diğer Araplarıyla, Kürtleriyle, diğer etnik gruplarıyla birlikte o bölgede ilk başlattık. 2003'ten sonra da artık Saddam ve ABD'nin müdahalesiyle Basra rejimi, Saddam'ın iktidarı çökünce artık bütün Irak'ın birçok coğrafyasına yayılmış oldu.
Tabii Irak Türkmen Cephesi'nin bu 25 yıllık süre içerisinde ortaya koymuş olduğu çok önemli siyasi, sosyal ve kültürel çalışmalar var. Evet, Irak Türkmen Cephesi bir siyasi teşkilat ama aynı zamanda üzerinde sorumluluğunu taşımış olduğu sosyal ve kültürel faaliyetleri de gerçekleştiriyor. Buraya gelmeden önce en önemli sorularımızdan bir tanesi de şu olsun Sayın Tütüncü. Türkiye temsilciliği hangi tarihte açıldı ve Türkiye temsilciliğinin haricinde Irak Türkmen Cephesi'nin herhangi bir temsilciliği var mı uluslararası alanda?
Irak Türkmen Cephesi'nin işte merkez kurulduktan 3 yıl sonra yani 98 yılından itibaren Türkiye'de Türkiye temsilciliği var. Daha sonra Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da, Kanada'da, Suriye'de temsilcilikler açıldı. Hatta Mısır'da da bir şeyimiz oldu ama Mısır'daki çok kısa bir süre sürdü. Ancak günümüzde ne yazık ki temsilcilik anlamında tek Türkiye'deki devam ediyor. Öbürleri biraz özellikle de maddi sıkıntılardan dolayı kapanmak durumunda kaldı. Ama yakın bir tarihte inşallah onları tekrar
düşünüyoruz. Elbette ki bu. Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilciliğinin faaliyetlerine ve çalışmalarına birazdan değineceğiz. Çünkü dinleyicilerimiz de inanıyorum ki bunu merak ediyor. Ama en önemlisi şunu ben sorayım. Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı kuruluşlar var mı?
Tabii bizim orada 13 tane sivil toplum örgütümüz var. Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı paralel çalışmalar yapan ama onlar sivil toplum örgütleridir. Şimdi burada kadınlar derneğimiz var, sanatçılar derneğimiz var, mühendisler birliğimiz var, öğretmenler birliğimiz var, hukukçular birliğimiz var, gençlik teşkilatlarımız var. Bunun yanında kültürel faaliyetleri yürüten hem televizyon, radyo, ondan sonra folklor ve şiir dalını edebiyatçılar birliğimiz var. Yani bu 13 civarında şeyimiz var bizim şu anda aktif olarak Türkmenler coğrafyasında faaliyet gösteren
kuruluşumuz. Türkmenler coğrafyasının tamamında yani biraz tamamında, önce ifade ettiğimiz gibi Terafer'den Menderi'ye kadar doğrudur. Büyük evet, bir bölgede. Tabii. Evet Kerkük diyoruz tabii. Hı-hı. Şunu da özellikle ifade etmemiz gerekir ki dinleyicilerimizle de özellikle paylaşalım. Türkmenlerin şah damarı, Türkmenlerin kalbi, hatta Sayın Aşağı Salih'in ifadesiyle Türkmen elinin payitahtı Kerkük'tür. Evet, yani buradan öyle. Da Kerkük'e tekrar selamlarımızı, eyvallah, sevgilerimizi eyvallah, ve muhabbetlerimizi gönderelim. Hoyratlar, Ağıtlar diyarı Kerkük'e, odlar yurdu Kerkük'e diyelim. Çünkü Kerkük denildiği vakit de yüreğimizi bir yara bağlıyor. Yüreğimizi yangın yerine çeviriyor. İnşallah arzumuz, temennimiz de odur ki bu vesileyle de ifadelendiriyoruz bunu. Kerkük'teki o kan ve gözyaşı sadece Kerkük'te değil, tüm Türkmen elinde, tüm Irak coğrafyasında bir an önce son bulur. Biraz önce belirttiğiniz gibi bu sivil toplum çalışmaları elbette ki çok büyük önem arz ediyor. Çünkü varlığını sürdüren çok ciddi bir Türkmen potansiyeli var Irak'ın tamamında. Hı hı. Yani Telafer'den Mendeliye diye ifadelendirdiğimiz bu geniş coğrafyada Türkmen nüfus potansiyeli var ve bu Türkmen nüfus potansiyelinin özellikle gençlerinin yetişebilmesi ve gelecek nesillere kültürel potansiyelinin aktarılabilmesi adına bu sivil toplum kuruluşları çok önemli faaliyetler yürütüyor. Peki bu faaliyetler yürütülürken bu Türkmen kuruluşları arasında koordinasyon ve eşgüdümlü çalışmalar söz konusu mu Irak Türkmen cephesiyle?
Yani büyük ölçüde tabii söz konusu ancak tabii ki ister istemez şu da bir gerçektir, sahanın bir gerçeğidir. Irak'ta hem sivil toplum örgütleri hem siyasi partilerin çok kısa bir geçmişi var. Yani daha önce tek partiliydi bizde. Evet. 2003'e kadar Irak'ta tek partiliydi. Ve hem sendikalar hem dernekler bu benzer adı sivil toplum örgütleri onun aslında bir nevi resmi örgütlerdi bunlar.
Evet.
Yani iktidarın kurduğu ve tek iktidarın mantığıyla meseleye yaklaşan ve genellikle tabii Türkmenler de orada dışlanan bir gruptu. Ha bunun içinde bizim bir en önemli ve en köklü kuruluşumuz 1960'ta kurulan Bağdat'ta kurulan Türkmen Kardeşlik Ocağı'dır.
Bu ocak belki bugünkü Irak Türkmen cephesinin misyonunu sürdüren ocaktı
tabii,
değil mi?
Tabii ki, evet. Tabii ki.
Bu ocaktan birçok isimler de yetişti.
Aynen öyle. Lider kadromuzun evet, çoğu evet. Orada. Birçok idam verdik orada. Evet. Yani
bu vesileyle de idama giden evet. Başta Necdet Koçak rahmetli olmak üzere Irak Türkmen davasına gönül verip bu uğurda da canlarını feda eden bütün şehitlerimizi de özellikle rahmetle
yaptı. Eyvallah. Hepsine buradan rahmet mağfiret diliyoruz.
Kıymetli Başkanım biraz önce ifade ettiniz ama satır arasında hızlıca geçtiniz ve ben özellikle de bu konu üzerinde de durmak istiyorum. Irak'ta yaşayan Türkmen toplumunun birlik ve bütünlüğünü sağlayıcı, milli birlik şuurunu da canlı tutmak amacıyla faaliyetlerini yürüten iki önemli yayın organı var. Hı hı. Bunlardan bir tanesi Türkmeneli Televizyonu. Uyduyla dünyaya açılıyor. Türkmenlerin sesini duyuruyor. Bir de Türkmeneli gazetesi var. Takdir edersiniz ki haklılığınızı dünya kamuoyuna duyurabilmenizin en hızlı yolu 21. yüzyılda kitle iletişim araçları. Bu iki kitle iletişim aracı büyük önem arz ediyor. Sizden istirhamım şu olacak. Türkmeneli gazetesi ve Türkmeneli TV'den bahseder misiniz? Hangi misyon doğrultusunda kuruldu ve yayın faaliyetleri bu bağlamda nelerdir?
Tabii ki bunlar Irak hatta yerel televizyon olarak ilk önce Kuzey Irak bölgesinde kuruldu. Türkmeneli Televizyonu uyduya çıkmadan önce yani. Ve daha cephe kurulmadan önce bunun geçmişi var. Ve özellikle de Irak'taki Türkmenlerin sesini, mağduriyetini, beklentilerini ve özellikle kültürlerini bütün dünyaya tanıtmak amacıyla kuruldu. Tabii çok kısıtlı imkanlarla kuruldu. Ana vatanımız Türkiye'nin desteği olmasaydı tabii bu konuda Bunu başaramazdık o yıllarda. Ondan sonraki yıllarda özellikle yanlış sanmıyorsam 2004 yılında uyduya çıkmaya başladı. O günden bugüne dünyaya açılan Türkmenlerin penceresi oldu. Türkmen davasının haklılığını, mücadelenin geçirmiş olduğu evreleri hem Türkçe hem Arapça dünya kamuoyuna duyurmaya çalışıyor.
Merkez Kerkük.
Merkez Kerkük. Evet. Tabii. Birçok ilde de Türkmenlerin yoğun olduğu illerde de bir de Ankara'da da aynı zamanda şey var. Temsilcilikleri var.
Evet, çok güzel.
Ve bugün tabii 24 saat yayın yapan bir uydu kanalımız var. Bir de yerel bir mahalli televizyonumuz var. Hem Tel Afer'de var, hem Kerkük'te var. Tusurmatu'da var. O bölgelerde de ayrı, daha küçük çaplı televizyon ve radyo şeylerimiz var da. Bir de Türkmeneli gazetesi ve Türkmeneli dergisi.
Evet.
Bu dergilerimiz ve gazetelerimiz de aynı mücadeleyi kurulduğu günden beri
sürdürüyorlar.
Türkmenlerin hem folklorunu, kültürünü, edebiyatını, tarihini, bugünkü yaşantısını, ondan sonra çekmiş olduğu sıkıntıları, ıstırapları, karşılaşmış olduğu baskıları, asimilasyon politikalarını, beklentilerini, dünyaya bakışlarını hepsini bir şekilde dile getiren yayın organlarımızdır.
Ama en önemlisi milli birlik ve beraberlik ruhunu da en güçlü seviyede tutuyor diye ifade etmemiz doğru olur diye
elbette,
düşünüyorum.
Elbette tabii.
Kıymetli Başkanım, öncelikle şu an sizi stüdyomuzda konuk ettiğimiz sıfatınız Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilcisi. Yaklaşık bundan bir yıl önce göreve başladınız. Göreve başladığınız günden bu yana da sizleri sosyal medyada ve yapmış olduğunuz kamuoyuna mal olan çalışmalarla yakından takip ediyoruz ve onur da duyuyoruz çalışmalarınız ile. Tabii göreve geldiğiniz bu süreç sonrası bürokrasiyle, diplomatik temsilcilerle, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileriyle sık sık bir araya gelmeye başladınız, görüşmeler yapmaya başladınız. Ve Irak Türkmen Cephesi'nin mevcut misyonunu da kamuoyuyla paylaşma adına çok önemli etkinlikler gerçekleştirdiniz. Bunların yansımalarını sizden alabilir miyiz? Son bir yıl içerisinde nelere şahit oldunuz ve önümüzdeki süreçte temsilcilik olarak hedefleriniz nelerdir?
Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim ana vatanımız Türkiye'de Irak Türkmenlerine karşı çok ciddi bir teveccüh var. Özellikle halk tarafından çok büyük bir sevgi ve sempati beslenmektedir. Yani çok ciddi bir potansiyelimiz var Türkiye'de ama benim gördüğüm bu potansiyeli, bu kendimizi tanıtmayı, davamızı tanıtmayı yeteri kadar yani lobi çalışmamızı yeteri kadar yapamamışız. Hem Türkiye'de yapamamışız hem Avrupa'da yapamamışız. Tabii bunlar daha önümüzde uzun süreç var bunlar için. Kolay mücadele değil tabii
bunlar. Tabii ki kolay değil.
Ama tabii bana kalırsa ana vatan Türkiye'de çok daha iyi bir yerde olmamız gerekirdi. Biz tanırlık açısından, davamızın bilinirliği açısından. Çünkü hem Türkiye'nin yanı başında olan ve Türkiye için çok önemli bir coğrafya olan, misak-ı milli dediğimiz sınırların içinde olmasını gereken bir yerdi.
Evet.
Ama maalesef bugün dışında kaldı. Benim tabii buraya gelmeden önce yaklaşık 25 yıllık bir sivil toplum örgütü
tecrübeniz
geçmişim
vardı,
var. Evet.
Bu arada özür dilerim, sözünüzü kesiyorum ama çok özür diliyorum. Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilciliğinin yanı sıra Türkiye'de yine Irak Türkmen davasını ayakta tutan Irak Türkleri Dayanışma ve
Kültür
Derneği var. Ayrıca yine Türkmeneli Vakfı var.
Evet.
Bunlar da bu davaya hizmet eden sivil toplum kuruluşları.
Evet, evet.
Sizler de yine bu sivil toplum kuruluşu içerisinde rol üstlenmiştiniz, görev üstlenmiştiniz.
Tabii. Ben bu Irak Türkleri Kültür Dayanışma Derneği'nin genel merkezi İstanbul'daydı. Ben onun 10 sene, son 10 yıl genel başkanlığını yaptım. Diğer dediğiniz gibi Türkmeneli Vakfı olsun, diğer sivil toplum örgütlerimiz olsun, hepsi aynı potoda, aynı davaya hizmet etmektedirler. Ama bu Irak Türkleri Kültür Dayanışma Derneği de 1959'da kurulmuş ilk sivil
toplum. Türkiye'nin en eski sivil toplum kuruluşlarından.
Çok doğrudur.
Evet.
Onun da çok büyük kamuoyuna bir sivil toplum örgütü ve çok büyük hizmetleri var Irak Türklüğü davasında. Dolayısıyla tabii biz göreve geldikten sonra maalesef bir kısa bir şey analiz yaptıktan sonra, yani nelere çok ihtiyaç var Irak Türkmen Cephesi açısından yapılması gerekenler. Tabii öncelikle bir tanıtım açısından kendimizi bir yeni göreve gelen arkadaşlar olarak gidip tanıtmayı sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerimize mümkün oldukça hepsine ziyaretler hazırladık Bu aynı zamanda yakın bir tarihte de bütün siyasi partilerimize, parlamento içindeki ve parlamento dışındakilere Irak Türkmenleri ile ilgili bir rapor hazırlayarak Irak Türkmenlerinin yaşadığı sıkıntılar nedir, beklentileri nedir, çözüm önerileriyle birlikte bunları siyasi partilerimizin ilgili yetkililerine takdim ettik. Bu bir bir de bunlarla tabii aynı zamanda bu ilişkiyi devam ettirmek açısından. Özellikle de parlamentoda.
Tabii parlamentoda da grubu olan siyasi partilerin de ortak payıdasıdır Irak Türkmenleri. Onu da özellikle ifade edelim. Çünkü partiler üstü bir dava, partiler muhakkak, üstü bir muhakkak, düşüncedir tabii. Irak Türkmen davası.
Aynen öyle. Biz de hep meseleye öyle bakıyoruz. Yani bir milli bir politika çerçevesinde izlenmesi gereken bir meseledir. Aynı zamanda dış misyonlarla ilişkilerimizi geliştirdik. Onlara Irak Türklerinin hem tanıtım açısından hem de hala bugün yaşamış oldukları sıkıntılar, baskılar, asimilasyon politikaları, insan hakları ihlalleri, bunları da dilimizin döndüğünce sesimizin çıktığı kadar bunları iletmeye, anlatmaya, tanıtmaya çalışıyoruz. Tabii kolay bir mesele değil. Elbette. Büyük imkanlar gerektiren, geniş kadrolar gerektiren ve bir de zaman gerektiren meselelerdir. Ama inşallah çok iyi bir işte yaklaşık bir senedir bu göreve başladığımız günden beri iyi bir şey oturttuk diye ilk aşama için. Tabii kendimizden memnun değiliz. Henüz çok daha yapmamız gereken, kat etmemiz gereken çok daha mesafe var. Ancak bir başlangıcı olarak iyi bir başlangıçtı Allah'a bir şükür. Sizler gibi değerli dostlarımızın da katkılarıyla buradaki ister sivil toplum örgütleri olsun, ister siyasetçilerimizin de her anlamda Irak Türklüğü davasına birçok özellikle Irak Türklüğü davasını yakından bilen insanların bu anlamda ciddi katkıları oluyor bize, sağ olsunlar. Dolayısıyla biz bu mücadelemizi gücümüz yettiği kadar tabii ki devam ettireceğiz. Çünkü Irak'ta maalesef bugün yaşanan bugünkü konjonktürde Türkmenler haklarının birçok kısmını alamamışlar ve hala mağduriyetlerinin büyük kısmı giderilememiş. Her ne kadar 2003'ten sonra işte ABD orada bir demokratik rejim kurmaya geldim bahanesiyle de Irak'ın rejimini yıktı, yeniden bir rejim ortaya koysa da adı demokrasi de olsa parantez içinde.
Sözde demokrasi diyoruz.
Evet, sözde demokrasi ve seçim sistemi olmasına rağmen ama bunlar hepsi maalesef kimin elinde güç varsa, kimin elinde silah varsa, kimin dış desteği varsa o sesini duyurabiliyor. O diğerlerine baskı kurabiliyor.
Hemen ben bu arada bir sual yöneltmek istiyorum sizlere. Irak'ın mevcut parlamentosu var.
Evet,
dirençli de bir parlamento.
Evet.
Bu parlamentoda şu an Türkmenler kaç milletvekiliyle temsil ediliyor diye bir soru sorayım.
Evet, şu anda 8 milletvekili. Tabii hak ettiğimizin çok altındadır. Çünkü dediğim gibi Irak'taki yani sesten fazla silahın ne kadar, dış desteğin ne kadar? Ekonomik gücün ne kadar, ona göre parlamentoda milletvekili çıkarıyorsun. Maalesef hatta bu son seçimlerde biz şimdi biliyorsunuz 3 aydan beri yaklaşık Irak'ta özellikle Bağdat'ta ve güney illerde protesto eylemleri devam ediyor.
Dünya kamuoyu çok yakın takip ediyor bu protestoları tabii ki.
Ve 600'ün üzerinde şimdiye kadar insan öldü bu protesto eylemlerinde. Biz bu protesto eylemlerini ilk şey ettiren bizdik. Şimdi bu sahalarda dile getirilen biri işte Irak Seçim Kurulu'nun, Yüksek Seçim Kurulu'nun hem kanunun çok yanlış bir yasa olduğunu hem de oradaki o kurulun çok taraflı insanlardan seçildiğini ve seçim sonuçlarında büyük oynamalar yaptıklarını, parayla bir takım yerlere insanları getirdiklerini, biz bunu hemen 2018'deki seçimlerden hemen sonra Kerkük'teki seçim yüksek kurulun sandıklarını ablukaya alarak bunu yaptık. Çünkü orada bir elektronik seçim üzerinden bir oyun yapılmıştı.
Onun önüne Irak Türkmen cephesi geçti. Onu da özellikle belirtelim.
Evet, orada biz 30 gün Ramazan boyunca, 30 gün biz orada gece gündüzlü şey yaptık. Eylem yaptık. Sesimizi duyurmaya çalıştık. Belli ölçüde de sonuçlar aldık tam istediğimiz gibi, evet, olmasa da, ama onu Irak kamuoyunun önüne koymuş olduk.
Ama Irak Türkmenlerin bir direnciydi ve evet, çok önemli fotoğraf kareleri de dünya basına yansıdı. Özellikle bunu paylaşmış olalım. Peki kıymetli başkanım, 8 milletvekilinden bahsettik parlamentoda. Irak'taki Türkmenlerin gerçek nüfus oranını dikkate alırsak, bugün Irak parlamentosunda kaç Türkmen milletvekili olmalıdır? Net bir soru.
Yani en azından 30-35 civarında olması gerekendir bugün. Ama maalesef 8-9 civarında
yani
gidiyoruz genelde.
Yani 4'te 3'lük bir kaybımız var.
Maalesef.
Burada. İnşallah zaman belki bunu telafi edecektir diye ümit edelim. Peki kıymetli başkanım, Irak Türkmenlerinin Bağdat hükümetinde güçlü bir iradeye sahip olabilmesi için mevcut konumun harici daha neler yapılmalıdır veya neler yapılabilmelidir?
Yani tabii ki birinci derecede Irak'ın hem anayasasını bir kere düzelmesi gerekir. Çünkü anayasa bir haksızlık üzerine kurulmuş. Ve maalesef ülkeyi parçalama, bölme şey üzerine, mantığı üzerine yerleştirmemize Amerikalılar tarafından hazırlanmış bir anayasadır. İşte mezhep ayrımcılığı, etnik ayrımcılık, bölge ayrımcılığı üzerine kurulmuş. Yani bir öncelikle bir vatandaşlık şuuru yok memlekette. Şimdi biz Irak'la, bizim yani Irak Türkmenler olarak, Irak'ın en çok devlet geleneği olan bir toplumuyuz biz. Çünkü
tabii uzun büyük bir potansiyele evet, devlet geleneğine sahip bir millet var orada.
Aynen. Çok uzun yıllar devlet yönetmişiz. Evet. Bu genlerimizde var bizim. Dolayısıyla biz hiçbir zaman da devlete ihanet etmemişiz.
Evet.
Devlete karşı, yanlış politikalarına karşı mücadele etmişiz.
Orada şunu her zaman Irak Türkmenleri ifade ederler. Biz Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız.
Aynen.
Aynısını
aynen,
Türkiye aynen. Cumhuriyeti Devleti de ortaya koyuyor tavrı. Aynen. Biz Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız.
Aynen efendim. Biz hep bundan yana olduk. Yüzde nüfusun belki %70'inden fazlasını oluşturan Araplar bu kadar bile şey etmiyorlar. Kürt kesimin zaten Kuzey Irak bölgesinde daha çok bağımsızlık yönde bir şeyleri var. Politikalar olmasına rağmen biz bu parçalanmanın daha çok tehlike getireceğini, hem bölge için hem ülke için dolayısıyla bu tür yanlış yollara gitmemeye şey ettik. Irak'ın bütünlüğü içerisinde haklarımızı demokratik yöntemlerle elde edelim istedik. Tabii bu yasalar düzelirse Irak'ta gerçek ki bu demin de bahsettim elinde silah olan diğerlerini baskılıyor. İstediği gibi sonucu birçok yerde çıkartabiliyor. Bir kere silahın tek devletin elinde
kontrolde olması yani, lazım.
Başka güçlerin elinde olması.
Merkezde olması lazım.
Aynen. Ve vatandaşlık bilincinin artırılması gerekiyor ve anayasada da bütün vatandaşlar
Eşit
olmaları gerekiyor.
Lazım.
Bizim zaten talebimiz şudur. Biz ayrımcılık istemiyoruz. Evet. Ayrıcalık istemiyoruz. Biz diyoruz ki hakkımız neyse onu istiyoruz.
Fazlasını
istemiyoruz.
Evet.
Biz Irak'ın en kültürlü toplumlarından biriyiz.
Kesinlikle, şüphesiz.
Devlet kültürümüz olan en köklü toplumuz orada.
Devlet olan sadakati ortada.
Aynen,
çalışkanlığı, azimleri,
aynen,
gayretleri ortada.
Çok önemli insanlar yetiştirmişiz bugüne kadar. İster Irak'ın bilim adamlarından olsun, edebiyatçılarından olsun, ordusunda olsun,
tabii
pek
ki
çok alanında çok önemli insanlar yetiştirmişiz. Dolayısıyla biz eğer eşitlik sağlandığı takdirde zaten orada haklarımızı büyük ölçüde elde ederiz.
En önemli hususlardan bir tanesi de kıymetli başkanım, takdir edersiniz ki Irak da bugün gerçek manada demokrasi işlemiş olsa, elindeki mevcut enerji potansiyeliyle, yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla kendisini çok rahat idare edebilecek ve komşu ülkelerine de bu bağlamda katkı sunabilecek bir ülke. Ve Irak Türkmenleri de bu bağlamda Türkiye ile Irak arasında da köprü oluşturacak en önemli unsurlardan bir tanesi.
Aynen, evet, aynen. O dostluk, kardeşlik,
evet,
köprüsünü,
evet,
oluşturacak.
Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bu süreçte hem Irak'taki merkezi hükümetle hem de Irak Türkmenleri ile çok yakın ilgilendiğini hepimiz çok yakın biliyoruz. Kamuoyu yakının takip ediyor. Bu vesileyle de bir hususu gündeme getirmek istiyorum. Kendisine de mikrofonlarımız aracılığıyla da selamlarımızı iletelim. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Sayın Erşel Salihi, aynı zamanda Irak Parlamentosu'nda Kerkük Milletvekili.
Evet.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile İstanbul'da bir araya geldiler.
Evet.
Sizler de bu toplantıya katıldınız. Görüşmede hangi konular gündeme geldi? Kamuoyuyla paylaşabileceğimiz noktada neler paylaşabiliriz?
Tabii o özellikle o gün bizim için çok önemli bir gündür. Çünkü Irak'ta bir takım özellikle parlamentoda, ayın 5'inde parlamentoda yapılan bir oylamayla maalesef yine Irak'ta bir parçalanma süreci tekrar gündeme geldi. İşte Şii'si ayrı, Sünni'si ayrı, Kürt'ü ayrı falan. bir mantık ortaya çıkmaya başladı. Ve Irak çok kritik bir süreçten geçiyor. Bunun üzerine Dışişleri Bakanımız o gün Bağdat'a gidecek.
Evet.
Ve çok önemli temaslarda bulunacak.
Evet.
Ve aynı gün İstanbul'da açılan
Türk yakımı boru hattı.
Türk yakımı projesi Sayın Putin'le Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında orada Cumhurbaşkanımızın Irak Türkmenlerinin güvenliği
evet.
bizim için Türk vatandaşlarının güvenliği kadar önemlidir demesi biz Irak Türkmenler için çok önemli bir mesajdı. Oradaki Irak'taki ilgililere. Aynı zamanda Sayın Dışişleri Bakanımız Bağdat'a giderken Bağdat'a gitmeden önce işte Sayın cephe liderimiz Erşad Salih'i bizi çağırıp birlikte görüşmesi ve orada Irak'taki ele alacak konuları bizimle tartışması çok önemliydi. Biz de orada Sayın Dışişleri Bakanımıza işte mevcut son durumu izah ettik. Bir takım tehlikeleri sezdiğimiz Irak'ı parçalamaya götürebilecek tehlikeleri kendilerine arz ettik. Ve aynı zamanda en önemli konulardan da birisi ele aldığımız ki Kerkük'ün güvenliğidir bu. Biliyorsunuz 2003'ten ABD işgalinden 2017'nin sonlarına kadar Kerkük bir peşmerge işgali altındaydı.
Evet, evet. Bunu üzülerek de söylüyoruz.
Evet, maalesef. Ve Kerkük'ün demografik yapısını değiştirmek için çok büyük bir şey oldu. Girişim oldu. Dolayısıyla 2017'den sonra Kerkük'te bir nispi istikrar var.
Evet.
Ama güvenlik açısından önemli ölçüde bir istikrar var. Bu istikrarın devam etmesi için. Peşmergenin tekrar geri gelmemesi için.
İstikrarın devam etmesi gerekiyor. Çünkü Erşad Salih Bey de her televizyon konuşmasında, basın toplantılarında ve kamuoyuyla paylaştığı önemli notlarda Kerkük ile alakalı şunu ifade ediyor. Kerkük'te istikrar bozulursa tüm Irak'ta hatta bölgede istikrar bozulur. Onun için Kerkük gerçekten göz bebeğimiz. Kerkük Orta Doğu'nun atar damarı. Kerkük'e gözümüz gibi bakmak zorundayız. Evet 2017 sürecini de çok yakın takip eden isimlerden bir tanesiyim. 2017 sonrası bölgeye bir huzur geldi. Bu huzuru bozmamak zorundayız. Ve bu huzuru bozmayı da bir kenara bırakalım. Huzurun devam edebilmesi yönünde de çalışmalar ortaya koymak zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece bölgede Irak Türkmenleri ile alakalı değil, Balkanlarda, Kafkaslarda, Avrupa'da, hatta dünyanın dört bir tarafında soydaşlarımız ile alakalı çok güzel faaliyetler, çok güzel çalışmalar ortaya koyuyor. Bu çalışmaları ortaya koyarken de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin göz bebeği kurumlarından bir tanesi TİKA üzerinden çalışmalar çok yürütüyor. Şimdi benim esas geleceğim noktalardan bir tanesi de o programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. TİKA'nın Bağdat'ta ofisinin açılmasından sonra bölgede daha aktif bir rol üstlendiğini hep birlikte görüyoruz.
Aynen,
çeşitli
aynen.
çalışmalar ve faaliyetler var. Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyim kıymetli başkanım?
Tabii yani şimdi Türkiye'nin bir takım kurumları var. TİKA, AFAD, Kızılay gibi hakikaten çok büyük bölgeye yardımları şeyler oldu. Ama özellikle dediğiniz gibi Bağdat'ta TİKA'nın ofisinin açılmasından dolayı TİKA bölgede çok daha aktif olmaya başladı ve çok da ihtiyacımız var açıkçası. Ve mesela en önemli Kerkük'te bizim Kayseri Çarşısı, Kapalı Çarşı dediğimiz.
Oraya gelecek, evet. Tarihi Kapalı
evet, tarihi
Çarşı.
Tarihi eserimizdi, evet. O bizim çok önemli bir eserimizdi. Maalesef yandı veya yakıldı.
2018 yılının Kasım evet, ayıydı yanımda.
Doğru, evet yakıldı. Çok sevinerek müşahede ettik Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çok hızlı bir şekilde. Aniden Türkiye hemen bölgeye intikal etti ve bu şeyi tarihi yapıyı biz yeniden imar edeceğiz. TİKA'nın üstlendiği bu yapı ve inşallah çok yakın bir tarihte açılışı yapacak.
İnşallah orada tekrar. 700 civarında iş yeri yandı. Bu çok bir kundaklamaydı tahminimiz.
Evet,
bu yönde de çok yazıldı, vardı. Çizildi konu. İnşallah bundan sonraki süreçte arzumuz, temennimiz Kerkük Kalesi'nin de onarımıdır.
Evet.
Çünkü orada da medeniyetimizi temsil eden, Türklüğümüzü temsil eden çok önemli sembol eserler var. İnşallah onların da ayağa kalkması ve gelecek nesillere bırakılması adına da çalışmalar TİKA gerçekleştirmiş.
İnşallah. Biz geçen başkanım. TİKA başkanımızı da ziyaret ettik bu anlamda sağ olsun. Çok güzel karşıladılar ve Kerkük Kalesi, Kerkük Kışlası gibi Erbil'de, Telafer'de, Telafer Kalesi birçok yerde Türk tarihi eserleri var. Bunlar da inşallah teker teker ana vatanımızın desteğiyle ayağa kaldıracağız.
Temennimiz bu. Değerli dinleyenlerimiz, Avrasya Notları programımızın sonuna geldik. Stüdyo konuğumuz Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilcisi Sayın Mehmet Tütüncü idi. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Program yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve ben Hikmet Eren, haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere, hoşça kalın.
Avrasya Notları.